Ayrım 24, sayfa 245. Ama 814. gece olunca demiş ki, Şehzade yolundan dönerek atlılarıyla birlikte açılan ve onları içine alan kapıya ulaşmış. Eciniye Sultan, yola çıkanların böylece geriye dönmüş olduklarını görerek ve onları buna zorlayan nedeni anlayamayarak, kocası Hüseyin'i çabucak karşılamaya çıkmış. O da atından inmeden parmağıyla işkence çeker halde görünen ve iki atlının kollarının altından tutarak yere indirmekte oldukları yaşlı kadını işaret etmiş ve ona "Ey sultanım, bu zavallı yaşlı kadını şu gördüğün durumda Tanrı yolumuza çıkardı ve ona yardım etmek zorunda kaldık. Senden kendisine gerekli gördüğün her türlü yardımı göstermeni rica ederek onu senin merhametine terk ediyorum" demiş. Ve Eciniye Sultan, yaşlı kadını bakışlarıyla süzerek, kadınlarına onu atlıların elinden alarak ayrı bir daireye götürmelerini ve ona kendisine gösterdikleri sevgi ve ilginin aynısıyla davranmalarını emretmiş. Ve kadınlar yaşlı kadınla birlikte oradan uzaklaşınca, güzel Eciniye, sesini alçaltarak kocasına, "Böylesine merhametli bir yüreğin olduğu için Tanrı da seni merhametiyle sarsın. Ama şu andan başlayarak sen bu kadın konusunda yüreğini bütün tut, çünkü benim gözüm ne kadar sağlıksızsa o da o kadar sağlıksızdır. Ve ben onu buraya getiren nedeni, kimlerin onu buna ittiğini ve senin yoluna ne gibi bir maksatla çıkardıklarını biliyorum. Ama bu konuda kaygılanma. Sen ve sana karşı seni üzmek ve sana kötülük etmek üzere nasıl bir tuzak kurarlarsa kursunlar, senin için hazırladıkları bu tuzakları boşa çıkararak seni savunmanın yolunu bulacağıma güven" demiş. Ve onu yeniden kucaklayarak kendisine "Tanrı'nın koruması altında yola koyul" demiş. Şehzade Hüseyin de eşi Eciniye'ye pek fazla soru sormamaya artık alışmış bulunduğundan ondan izin alıp babasının kentine doğru yola çıkmış ve yanındakilerle birlikte oraya ulaşmakta gecikmemiş. Sultan babası da onu içini saran duygulardan hiçbir şey belli etmeden kendi nezdinde ve danışmanları önünde kabul etmiş. Yaşlı büyücüye gelince güzel Eciniye'nin ikne değmesi onu kendine özgü bir daireye taşımışlar ve işlemeli saten bir yatağa, üstüne ince ipek bir örtü, onun üzerine de altın işlemeli bir yorgan örterek yatırmışlar. Bunlardan biri kendisine işte en inatçı hastalıkları bile iyi eden ve can çekişmekte olanlara bile şifa sağlayan Arslanlar Çeşmesi'nin suyuyla dolu bir tas diyerek bu çeşmenin suyuyla doldurulmuş bir tas sunmuş. Yaşlı kadın da tastaki suyu içmiş ve birkaç saniye sonra "Bu ne harika bir su böyle. Sanki ağrım kerpetenle sökülmüş gibi iyileşti birdenbire. Lütfen beni çabucak hanımımızın yanına götürün ki ona iyiliğinden dolayı teşekkür edeyim ve minnetimi belirteyim" diye haykırmış. Ve aslında hiç derdini çekmediği bir hastalıktan kurtulmuş gibi yaparak kalkıp yatağın üzerine oturmuş. İki nedime de her biri diğerinden şahane birçok daireden geçirerek onu hanımlarının bulunduğu salona götürmüşler. Güzel Eciniye, hepsi çok güzel ve hanımlarınınki kadar gösterişli giysilere bürünmüş büyük bir nedime topluluğu yöresini çevirmiş olarak, değerli taşlarla zenginleştirilmiş som altından bir tahta oturmuş bulunuyormuş. Gördükleriyle gözleri kamaşmış bulunan yaşlı büyücü de teşekkürler ederek tahtın eşiğine kadar eğilmiş. Eciniye de ona, "Ey iyi yürekli hatun, senin iyileştiğini görmekle çok rahatladım. Şimdi benim sarayımda istediğin kadar kalmakta özgürsün ve nedimelerim sana sarayımı göstermek üzere emrinde olacaklardır" demiş. Yaşlı kadın da bir kez daha yeri öptükten sonra ayağa kalkmış ve kendisini tüm harika ayrıntılarını göstermek üzere sarayı gezdirecek olan iki genç kadının ardına düşmüş. Ve dolaşmaları bitince kendi kendine görmek istediklerini gördüğüne göre artık çekip gitmesinin doğru olacağını düşünmüş ve bu arzusunu zahmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ettikten sonra iki genç kadını açıklamış. Onlar da mutlu bir yolculuk dileyerek kendisini taş kapıdan dışarı çıkarmışlar. Kendini kayaların ortasında bulur bulmaz yaşlı kadın kapının yerine iyice belirlemek ve onu saptayabilmek üzere geri dönmüş ama kapı onun türünden kadınlar için görünmez olduğundan onu boşu boşuna aramış ve yolunu bulmakta başarı sağlamaksızın oradan ayrılmak zorunda kalmış. Ve sultanın huzuruna çıktığı zaman yaptığı ve gördüğü her şeyi ve de sarayın giriş yerini yeniden aradığında bulamadığını anlatmış. Sultan da onun açıklamalarından yeterince doyum sağlayarak vezirlerini ve gözdelerini çağırıp onları durumdan haberli kılmış ve görüşlerini öğrenmek istemiş. Kimileri ona saltanatına karşı komplo kurulmuş olduğu konusunda uyararak genç Hüseyin'i öldürmesini, kimileri de onun ömrünün sonuna kadar bir yere kapatılmasının daha doğru olacağını ileri sürmüş. Sultan da yaşlı kadına dönerek ona, "Ya sen bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sormuş. O da, "Ey zamanın şahı, oğlunun bu ecinliğe ile olan ilişkisini, ondan sarayında bulunan harika şeyleri isteyip elde etmek üzere kullanman daha doğru olur. Eğer o veya ecinliğe bunu reddederlerse, ancak o zaman vezirlerinin sana bildirdikleri şiddet yollarını düşünmen gerek," demiş. Şah da, "Bunda bir uygunsuzluk yok," demiş ve oğlunu getirterek ona, "Oğlum, madem ki şimdi babandan daha zengin ve daha güçlü oldun, bu durumda gelecek ziyaretinde bana hoşuma gidecek. Örneğin, avda ya da savaşta işime yarayabilecek güzel bir çadır getiremez misin?" demiş. Şehzade Hüseyin de babasını bu isteğini yerine getirmekten duyacağı mutluluğa inandırmış. Ve karısı Ecinliye'nin yanına döndüğünde ona babasının arzusundan söz etmiş. O da, "Vallahi sultanın bizden istediği bu şey değersiz bir metadır," diye yanıt vermiş. Ve hazinedarını çağırarak ona, "Benim hazinemde bulunan en büyük çadırı git bul ve muhafızım Şaibar'a onu alıp bana getirmesini söyle," demiş. Hazinedar da buyruğu çabucak yerine getirmiş. Ve birkaç dakika sonra çok değişik özellikteki bir tür ecinli olan hazinenin muhafızı yanında olduğu halde dönüp gelmiş. Gerçekten bu ecinli 1,5 ayak boyunda, sakalı 30 ayak, kulaklarına kırılan yoğun bir bıyığı olan, domuz gözüne benzeyen gözleri, ancak bedeni büyüklüğündeki başına gömülmüş biriymiş. Omzunda da kendisinden 5 kez daha ağır olan demir bir çubuk taşıyormuş. Öbür elinde de katlanmış bir kumaş içeren bir paket taşıyormuş. Ecinli ona, "Ey Şaibar, sen hemen kocam Hüseyin'e babası sultanın yanına giderken eşlik edeceksin ve yapman gerekeni yapacaksın," demiş. Şaibar da işitip itaat ettiğini söylemiş ve "Elimde tuttuğum çadırı da oraya götürmem gerekiyor mu sultanım?" diye sormuş. O da, "Kuşkusuz ama onu ilkin şurada aç da Şehzade Hüseyin görsün," demiş. Şaibar da bahçeye gidip elinde tuttuğu paketi açmış. Ve oradan tam anlamıyla yayılırsa bütün bir ordu içinde barındırabilecek ve ihtiyaca göre büyülüp küçülebilme özelliğine sahip bir çadır çıkmış. Onu böylece açıp gösterdikten sonra yeniden katlamış ve Şehzade Hüseyin'e, "Haydi buyur, Sultan Baba'nın yanına gidelim," demiş. Şehzade Hüseyin yaya olarak önünde yürüyen Şaibar'ı izleyerek babasının başkentine ulaşmış, yoldan gelip geçenler cüce bir ecinlinin omzunda demir çubuğuyla ilerlediğini görerek korkuya kapılmışlar ve çabucak kapılarını kapattıkları evlerine ve dükkanlarına koşup gizlenmişler. Onlar da saraya ulaşınca kapıcılar, hadım ağaları ve muhafızlar korku çığlıkları kopararak kendilerini kurtarmaya bakmışlar. Bunlar da böylece saraya girmişler ve vezirleri ve gözdeleriyle çevrilmiş olarak tahtında oturmakta ve yaşlı büyücüyle konuşmakta olan sultanın huzuruna çıkmışlar. Ve Şaibar tahtın ayak ucuna kadar ilerleyerek Şehzade Hüseyin'in babasını selamlamasını beklemiş. Sonra, "Ey zamanın şahı, sana çadırı getirdim," demiş. Ve belli bir mesafede geriye çekilerek ve onu salonun ortasına yayarak uzatıp kısaltmaya koyulmuş. Sonra ansızın elindeki demir çubuğu savurarak büyük vezirin kafasına fırlatmış ve onu oracıkta öldürmüş. Sonra da aynı tarzda korkudan donup kalarak kendilerini savunmak için kollarını kaldıracak güçleri kalmayan öteki vezir ve gözdeleri de öldürmüş. Sonra da, "Bu sana can çekişir aldatmacası yapmanın ne demek olduğunu öğretecektir," diyerek yaşlı büyücüyü de haklamış. Böylece herkesi öldürdükten sonra demir çubuğunu yeniden omzuna yerleştirmiş ve şaha, "Onları kötü görüşler bildirdiklerinden ötürü öldürdüm. Sana gelince ey şah, aklım biraz kıt olduğundan bu kimselerin sözlerine kanıp Şehzade Hüseyin'i öldürmek ya da hapsetmekten başka bir şey düşünmediğin halde seni bağışlıyorum. Ancak seni tahtından alıyorum. Şayet kentte herhangi bir kişi buna karşı gelmeyi düşünürse onu da öldüreceğim. Ve hatta Şehzade Hüseyin'i şahları olarak tanımak istemezlerse bütün kent halkını da öldüreceğim. Ve şimdi tahtından in ve defol, yoksa seni de öldürürüm," demiş. Şah da buna hemen boyun eğmiş ve tahtından inerek ve sarayından çıkarak oğlu Ali'nin yanında mübarek şeyhin müridi olarak itikaf halinde yaşamaya gitmiş. Şehzade Hasan'a ve eşi Nurun Nehar'a gelince bu fesat tertibiye ile onların hiçbir ilgisi olmadığından Şehzade Hüseyin şah olunca bir eyaletindeki en güzel toprakları has olarak onlara bağışlamış ve onlarla en iyi ilişkiler içinde bulunmayı sürdürmüş. Şah, Şehzade Hüseyin de karısı güzel Ecinne ile zevk ve refah içinde yaşamış. ve ikisinin de kalabalık bir sülalesi olmuş ve bunlar kendileri öldükten sonra da yıllarca ve yıllarca saltanatlarını sürdürmüşler. Ama Tanrı en iyisini bilendir. Ve Şehrazat bu öyküyü de böylece anlatarak susmuş. Kız kardeşi Dünyazat da ona, "Ablacığım, sözlerin ne kadar tatlı, hoş ve iç açıcı," demiş. Şehrazat da gülüp, "Ama eğer soylu şahımız izin verirse, size anlatacağım bir başka öyküyle karşılaştırılırsa nedir ki?" demiş. Şah Şehriyar da kendi kendine, "Bu kadın bana hala bilmediğim hangi öyküyü anlatabilecek acaba?" demiş. Ve Şehrazat'a da, "İzin verilmiştir," demiş. Şehrazat da demiş ki, 12. kitabın sonu. Sayfa 253. 22 Ağustos 2009.